Selam. Nasılsınız? Ben iyiyim. Ben bugün Christian Girl Autumn'ım. Yani Hristiyan kız sonbahar. Bunu nasıl çevirebiliriz acaba? Türkiye'ye nasıl uyarlayabiliriz? Güz kızı Eylül veya güz kızı Nisanur. Çünkü hani Hristiyan olması gerekiyor ya. Pardon. Hristiyan kız. Pardon. Benim beyin durdu bir anda. Kızın hem aynı anda dindar olması gerekiyor hem de sonbaharı çok sevmesi gerekiyor. Bahsettiğim kızları biliyorsunuz işte millennial kızlar 2010 yıllarında çok meşhurdu böyle Pinterest'te aşırı sarı ve röfleli saçlar ve tupturuncu kıyafetler ve uzun kovboy çizmeleri ve işte sapsarı yapraklar olan bir ormanda ellerinde Starbucks, Frappuccino veya latteleriyle çekilmiş güz fotoğrafları. Böyle çok güzel kalın kalın cozy dedikleri böyle sıcacık tutan çorapları ve hırkaları olur falan. Bu bir şey. Meme aslında ama bir yandan da çok sevilen bir şey aslında. Çünkü hani Ağustos'ta falan başlıyorlar konuşmaya. Eylül'ün biri geliyor arkadaşlar yarın. Christian Girl Autumn fotoğraf çekimi düzenleyecek. Bu arada o meme'le ünlü olan kız her sonbaharda fotoğraf çekimi yapıyormuş. Unutmazsam aşağıya size Instagram hesabını koyarım. Neyse. Bu Christian Girl Autumn yani güz kızı Nisanur. Bence Müslüman kızı olarak çevirmek olmaz. Tersine çevirdim yani. Anladınız mı yani? Ulan Netflix. 2016 yılında ben Netflix'in çevirmen sınavları vardı. Çevirmen alıyorlardı. Benim de böyle çok şey bir dönemimdi, tamam mı? Bir yandan İngilizce öğretmenliği yapıyorum. Bir yandan çizgi film animasyon okumak için atölyeye gidiyorum işte sınava hazırlanıyorum. Gerçekten aşırı vaktimin olmadığı ve ama paraya da ihtiyacımın olduğu bir dönemde. O yüzden çok cazip geldi böyle evden çalışırım, altyazı yaparım falan filan diye. Çok da güzel çevirdim ayrıca. 91 puan mı ne almıştım? Ama beni seçmediler ve seçtikleri insanlara bakıyorum şu anda. Bunu 100 kere bu var ya bunun isyanını 100 kere yapmışımdır. Çünkü asla sindiremediğim bir olay. O kadar güzel çeviriler yapıyorum. Bakıyorum bazen. Nasıl çeviriyorlar biliyor musunuz bazen? Bir şey izliyorum Netflix'te. Mesela atıyorum çok basit bir şey. Sallayacağım bunu. Get the fuck out. Buradan siktir ol çık anlamında bir ifade. Sikinle dışarıya çık falan. O kadar saçma çeviriler görüyorum ki ben bazen Netflix'te diyorum ki ulan bunları mı aldınız? Muhteşem bir şekilde çevirdim oysa ki Güz Kızı Nisanur'u ve beni almadınız. Sonsuza kadar şikayet edeceğim bundan. Neyse iyi ki almamışlar bu arada. Çünkü şu anki mesleğimden çok memnunum. Şu anki mesleğim demişken geçen böyle ben şeyleri çok izliyorum, tamam mı? Yabancı içerik üreticilerin özellikle böyle hani milyonlarca takipçisi olan insanlara bazen bakıyorum ki hani bazen kariyerinizin en başında olursunuz ve kariyerinizin en uç noktasındaki insanları merak edersiniz ya. Bir asistan doktorun veya bir stajyer avukatın bir savcıyı incelemesi veya bir asistan doktorun bir profesörü incelemesi gibi düşünün. Niye doktor ve avukat örneği verdim? Boomer gibi onu da bilmiyorum ama neyse. Ben de böyle milyonlarca takipçisi olan insanların bazen böyle mikroskop altına alasım geliyor, inceleyesim geliyor. Bir de muhabbetinden zaten çok hoşlandım ve sonradan milyonlarca takipçiye ulaşan insanlar da var. Mesela bu şey tayfası var ya Vine'dan YouTube'a gelen tayfa. Kodiko, işte Curtis Conner, Drew Gooden, Danny Gonzalez falan. Bunları ben 100 bin falan olmadan önce bile takip ediyordum. O yüzden büyümelerine bizzat şahit olma fırsatım oldu. Ve çok ilginç yani bu şekilde şahit olmak. Bir anda patlamaları. Normal senin benim gibi insanlarken birden bambaşka hayatlarının bambaşka bir yerlerinde olmaları. İşte işlerini nasıl yaptıkları falan bu tarz şeyler bana ilham veriyor her zaman. Her neyse şeyi dinliyordum. Kodiko'nun bir podcast bölümünü dinliyordum işte. Orada şey dedi. Yanındaki konuğu dedi ki ben her podcast bölümünden önce çok heyecanlanıyorum, geriliyorum dedi. O da dedi ki evet ya dedi ben de dedi. Düşün dedi milyonlarca takipçim var bugüne kadar binlerce video yapmışımdır. Yüzlerce binlerce video yapmışımdır. Ama dedi her o kamera şeyine basmadan önce kayıt butonuna basmadan önce tamam falan diye böyle kendimi sakinleştiriyorum dedi. Ve ben o kadar mutlu oldum ki, çünkü ben hep kendimi böyle aşırı anksiyetik bir insan zannediyordum. O yüzden böyle olduğunu zannediyordum. İşte heyecan yapıyorum, geriliyorum çünkü kesin bende bir sorun vardır falan diye. Ve bu şekilde bunları duymak ve yalnız olmadığımı bilmek bana çok iyi geldi. Demek ki herkes, yani milyonlarca takipçin olsa da, yine de o kayıt tuşuna basmadan önce böyle bir heyecanlanıyorsun. Bir böyle kalbin küt küt atıyor falan filan. Bu bana çok iyi geldi. Böyle çok yüreğime su serpti gibi bir şey oldu. Çünkü böyle şeyler pek konuşulmuyor. Bambaşka şeyler konuşuyoruz genelde. Yani içerik üreticisi arkadaşlarımızla görüştüğümüzde bile bambaşka şeyler konuşuyoruz. Böyle şeyler pek konuşulmuyor. Hatta birisi şey demişti. Bir psikolog şöyle demiş işte, herkes şimdi ADHD olduğunu zannediyor ya, herkes böyle yetişkin hiperaktivite bozukluğu falan olduğunu zannediyor. Oysa ki o kadar çok etrafımızda uyaran var ki, normal tepkiler bunlar, yani normal bir insanın vereceği tepkiler gibi bir şeyler söylemişti. Ve çok hoşuma gitmişti gerçekten, çünkü öyle bazı şeyler gerçekten doğal değil. Mesela benim burada bir kamera var önümde. Kimse yok ve ben şu anda burada kendi kendime konuşuyor gibiyim. Ama aslında sizinle konuşuyorum. Bir de şey konusunda da, dikkat kahve içmek ve kafeinin çok kötü gelmesi, çok fazla kalp çarpıntısı yapması, çok fazla panik atak yapması falan konusunda da çok yalnız hissediyordum. Başka bir podcast bölümünde de başka bir içerik üreticisiyle aynı şeyleri konuştular. Ve oha dedim ya, gerçekten bir tek ben, yani bu herhalde mental sağlık konusu Türkiye'de çok fazla konuşulmadığı için. Ya tabii ki konuşuluyor da böyle sanki biraz tabu gibi hala. İnsanlar böyle şeyleri itiraf etmeye çekiniyorlar mı artık, niye bilmiyorum. İşte kahve içmek çarpıntı yapıyor bende, panik atak yapıyor veya işte şey yapıyorum, geriliyorum, heyecanlanıyorum butona basmadan önce. Bu tarz şeyleri en azından burada duyduğum şeyler değil, yani kendimi çok yanlış hissediyordum bu konularda. O yüzden çok iyi geldi. Aman neyse arkadaşlar ya, bu hafta konuşulacak gerçekten çok konu var. Şöyle bir bodoslama dalacağım. Önce Dilan Polat'a dalacağım. Biliyorsunuz bir böyle Dilan Polat diye bir kadın vardı. Ben böyle çok fazla takipçisi olan influencerları, artık influencer mı dersiniz ne dersiniz, o tarz insanları takip etmiyorum. Çünkü bana hiç iyi gelmiyorlar, biliyor musunuz? Mental olarak falan. Mesela dün şeyi çok merak ettim. Kim Kardashian'la Khloe Kardashian'ın kavgasını, kız kardeş kavgalarını. Çünkü kendim bir tane kız kardeşimle olan kavgama çok benzettim bazı temaları. Böyle Twitter'da görmüştüm videoyu. Kavga videosunu. Dedim ki ulan dedim ya, ben bu full bölümü izleyeyim. Şey, Disney Plus vardı bende. Oradan meğer Disney Plus'a yeni bölümler geliyormuş Kardashian'ların. Ben eski bölümleri izleyecektim. Tam o bölüm, yani Twitter'da videosu çıkan bölüm. Ve o kadar keserek ve yanlı bir şekilde koymuşlar ki, aslında sanki Kim Kardashian haklı gibi. Ama ben şeyden izlediğimde, pardon, Khloe değil, Kourtney Kardashian'da. O kadar çok isimlerin birbirlerine benziyor ki unutuyorum. Neyse, Kourtney ile olan kavgasında şeydi böyle. Aslında Kourtney %90 haklıydı yani. Biraz daha izleyeyim dedim. Böyle izledikçe o kadar beynimin boşaldığını hissettim ki, çünkü o kadar gereksiz ve boş şeyler, o kadar böyle filler içerik. Artık o kadar zenginler ve o kadar bizden kopmuşlar ki, öyle gitmişler Cabo diye bir işte tatil destinasyonuna gidiyorlar. Orada yalandan resmen, hadi kuralım kameraları da bir çekelim, aradan çıksın şu bölümde, ne bok yersek yiyelim der gibi çekilmiş yani. Böyle konuşuyorlar sofrada. O önceden bir derinliği, yemin ederim size, ilk Keeping Up With The Kardashians bölümlerinde o kadar zengin olmadıkları için daha kendini yakın hissederdin. İzlerken ne kadar aptalca bir şey olsa da, reality TV show olsa da, derdin ki en azından bir derinliği var. Farklı farklı. Normalde asla tanışamayacağım insanların hayatlarına dair bir şeyler öğreniyorum falan dersin. Şu an izledim yani, o kadar bomboş ve o kadar saçma salak ki. Neymiş? Chloe titi kelimesini hiç sevmez. Titi, titiz, tatiz. Böyle 15 dakika bu konuşuluyor. Bir yandan yemek yiyorlar tatilde. Ama yemek yiyorlar ya tatilde. Tatilde yemek yemek çok kötü bir şey olduğu için ertesi sabah hemen personal trainerlarını çağırmışlar. Onunla birlikte spor yapıyorlar böyle sabah deniz kenarında böyle pilates falan yapılıyor. Çünkü yemek yenemez yani asla. Yemek yedikten sonra mutlaka spor yaparak o kalorileri yakmak zorundasın. Ya spor yapmak hoşuna gidiyorsa o da okey de kardeşim yani. Bu davranışlar gerçekten yeme bozukluğu diye bağırıyor. Biri bana demişti ki Twitter'dan. Senin böyle her şeye yeme bozukluğu demen de çok saçma. Tabii ki teşhis koymuyorum. Bana göre yeme bozukluğu çünkü çok araştırıyorum bu konuları. Biliyorum yani. Bir şeyi yedikten sonra spor yapmaya çalışmak, kalori yakıp o şeyi yakmaya çalışmak normal bir davranış örgüsü değil. İnsanların hayatının normal akışına dahil bir şey değil. Her yemek yediğinden sonra spor yapmak zorunda hissetmek kendini. Kusmak, kusmanın bir gerisi işte. Bilmiyorsan Allah Allah. Bana böyle şeylerle ilgili tepkiler veren insanların profillerine giriyorum. Ve hiç şaşırmıyorum biliyor musunuz? Yani bu konuları hiç kafasına takmasa hiç sikinde bile olmaz ama çok korkunç şeyler paylaşıyor oluyorlar. ED Twitter deniyor buna bu arada. Yeme bozukluğu Twitter'ı. Önceden Tumblr'da vardı, şimdi Twitter'a geçti. Yeme bozukluğunu çok normal bir şeymiş gibi gösteren ve bu konuda böyle gruplar oluşturup birbirlerine paylaşımlar yapan ve birbirlerini çok zayıf olmalıyız diye gazlayan insanlar topluluğu oluyor. ED Tumblr öyleydi. Şimdi ED Twitter'a geçti o. Bir tanesine baktım, böyle gerçekten psikolojim bozuldu. Bir kız eğer şey diyor, eğer neydi? Köprücük kemiklerin gözükmüyorsa ve bacak baldırların birbirine değiyorsa benle konuşma falan gibi bir şey. Böyle şeyler yani. Tabii ki onların yaşam tarzı öyle. Onların vücutları her zaman çok iyi gözükmek zorunda. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Hiçbiri Instagram'da gözüktüğü gibi gözükmüyor bu arada. Yani çünkü videoyu bir yere kadar manipüle edebiliyorlar video görüntülerini. Ne yaparsa yapsınlar arkadaşlar. İstedikleri kadar spor yapsınlar, istedikleri kadar estetik ameliyat olsunlar. Onlar da insan sonuçta. Ve Instagram'daki gibi Android gibi gözükmüyorlar. Kendall Jenner bile öyle gözükmüyor. Size yemin ederim bak açın. Disney Plus yoksa şey yapın. YouTube'dan falan kesitler var bir sürü. Onlara bakın. Hiçbiri o Instagram'daki gibi Android değil yani. Hepsi normal insan. Ne olursa olsun arkadaşlar. Bir de mesela yaşlı bir insan görüyor bazen böyle skincare'la kafayı bozmuş insanlar. Aman Allah'ım güneş kremlerime ve azelaik asidime sarılıyorum şu anda. Yok kolajenim, yok peptit serumum, yok işte retinol serumu. Eğer şöyle yaptığınızda şurası şöyle oluyorsa retinole başlama yaşınız gelmişti. Arkadaşlar hepimiz yaşlanacağız ve öleceğiz. İstediğin kadar güneş kremi kullan, istediğin kadar retinol kullan, istediğin kadar zart zurt serumu kullan, istediğin kadar facelift yaptır. Yaşlanacağız ve buruşacağız. Ve öleceğiz. Yani en sonunda. O yüzden böyle yaşlı insan görünce ah güneş kremim falan diye garip tepkiler vermenize gerek yok. Güneş kremiyle banyo bile yapsanız yüzünüz kırışacak. Neyse konu çok dağıldı. Böyle izlerken kardeşinin bölümünü beynimin küçüldüğünü hissettim böyle o yaptıkları aşırı boş muhabbetlerden ve günlerinin aşırı boş geçmesinden. Bir de böyle sürekli ah şu iş birliğim var, bu var, şu var diyorlar ama güya çok yorgunlar. Öyledir tabii böyle sürekli jetle bir yerlere gidip bir şeyler yapıyorlar falan. Yoruluyorlardır muhtemelen de. O kadar boş geldi ki bana hayatları dedim ki ya benim bu kadar param olsa bu klasik fakir muhabbetidir bu arada da. Gerçekten hayatına insan biraz nüans katmak istemez mi? Titiz, tatiz, ha falan diye böyle oh my god brokoli yiyor. Süper modellerin bu şekilde yemek yemesine hayvan gibi vahşi gibi yemek yemesine bayılıyorum. O kadar yüzeysel ve boktan muhabbetler ki yani düşünüyorum. Ya o yüzden bu kadar ünlüler zaten çünkü herkesin beyni yetiyor. Düşük IQ'lu insan bile anlayabiliyor. O yüzden bu kadar talep görüyorlar. Çünkü yüzeyseller yani. Zaten onların olayı o yüzeysel olmak. Bunu anlıyorum ve buna laf etmiyorum ama tamam belki pazarlama konusunda, para kazanma konusunda falan çok iyidirler ama gerçekten çok aptalca geldi bana. Tamam izliyoruz, eğleniyoruz izlerken ama dedim ki ya İnsan hayatında yani benim bu kadar param olsa o kadar güzel harcarım ki biri bana demişti ki sen boğa burcusun o yüzden çok sanatsalsın o yüzden zengin olsan inanılmaz güzel ve sofistike bir şekilde paranı harcardın. Burçlara inanmıyorum ama o kadar hoşuma gitmişti ki bu söylediği. Kendimi böyle bir odaya birisi şey demişti. Abla seni bir odaya koyup sana sadece su ve yiyecek verip içerik üretmeni istiyorum. Kendimi cidden öyle bir odaya koyardım. Sürekli bir şeyler üretirdim, video üretirdim, çizimler yapardım, kitap yazardım. Nasıl olsa her şeyle başkası ilgileniyor. Çalışanlarıma böyle sen onu yap, sen bunu yap, sen de şunu yap ve hepsine de süper maaşlar verirdim ki keyifli olsunlar ve yaptıkları işi böyle mutlu bir şekilde yapsınlar. Ve o kadar çok kendimi beslerdim ki. Mesela Kylie Jenner'ı düşünün, hayatında bir kere bile çamaşır yıkamamış. Yani hayatında bir kere bile çamaşır yıkamadıysan bunun için çok büyük bir bahanen olması gerekiyor bence. Demen gerekiyor ki dünyaya çok büyük bir katkı sağladım yani. Kansere çare falan buldum o yüzden çamaşır yıkamadım. Dilan Polat meselesine de oradan gireceğim. Yani bizim halkımızın zaten eğitim seviyesi düşük ve gün geçtikçe daha da fazla düşüyor. Eğitimsiz cahil bir insan olunca neyin doğru neyin yanlış olduğunu çok ayırt edemiyorsun. Christian Girl altım çoraplarım. Umarım çok dikkatini satmıyordur. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlamıyorsun. Ya da anlıyorsun ama sikinde olmuyor. Zaten ekonomi çok kötü. Hani şey yapma şansın da yok. O izlediğin şeylere ulaşma şansın da yok. Bir de hobin yok. Bence en büyük problemimiz bu ülkecek. Hem işsizlik çok var, ekonomik çok kötü olduğundan dolayı. Hem de insanların hobileri farklı şeylerle vakit geçirmeye şeyleri yetmiyor. Yani hem paraları yetmiyor hem de öyle bir vakitleri yok. Hobilerine zaman ayırmak için böyle farklı şeyler yapmaya vakitleri yok. Bir insan işsiz olunca, eğitimsiz olunca, parasız olunca ne yapar? İnternete sarar. Sürekli internette gezmeye başlar ve sürekli hiçbir şey üretmeden sadece tüketmeye başlar. Ve zaten yani depresif halleri veya eğer çalışıyorlarsa da çalışmaktan olan yorgunluk ve bitiklik halinden dolayı başka bir şey de vakitleri kalmıyordur insanların. Onu da anlıyorum. Ama sürekli internette gezip bu tarz saçma sapan tipleri takip ediyorlar. Bir de özellikle ev kadınları. Zaten ev kadınlarının bir kısmının çalışmasına izin verilmiyor. Bir kısmı da çalışıyor ama parasına el koyuluyor. Böyle bir kısım da var. Yani kadınlar, çalışan kadınların arasında parasına el koyulan kadınlar da var. Ve zaten ev işlerinden, çoluktan, çocuktan kafayı kaldıramıyorlar falan. Yani herkesin hayatı zor ve bazen böyle şey izlemek istiyorlar ya. Acaba aşırı zengin biri nasıl yaşıyordur? Belki üzerine bu kadar düşünüp bu kadar motivasyon bile yoktur arkasında yani. Aa Dilan Polat zengin bir kadın. Takip et. Aa kocası helikopter hediye etmiş. Takip et falan. Bu şekilde ilginç ve asla ulaşamayacağı ve merak ettiği, aşırı merak ettiği, zengin birinin yaşamını aşırı merak ettiği için böyle insanları izliyorum. Bu Dilan Polat ve ailesi de zaten çok net bir şekilde AKP'liler muhtemelen. Çünkü zengin olup da AKP'li olmamak, hükümete falan yaranmadan iş yapmaya çalışmak mümkün değil artık Türkiye'de. Eğer bir servetiniz varsa mutlaka devletle muhatap oluyorsunuz bir şekilde. Bu insanlar da işte devlete yaranarak falan filan şey yapmak zorundalar. Ve bu paraların nereden geldiği de belli değil. Aslında belli de kimse sesli bir şekilde söylemek istemiyor. Aşırı zengin insanların özellikle Türkiye'de zaten parasının nereden geldiği belli değildir ve çok da dillendirilmez. Aa işte güzellik merkezi açmış, bilmem şampuan satıyormuş falan böyle esnaflıkla bu esnaflıkla yani o tarz paralar kazanılmıyor arkadaşlar. Bunu önce bir bilelim. İşte mafyatik mafyatik tipler yani. Ama buna çok özenen de var yani. Bu mafyatikliğe, bu mafyatiklik, mafyatikliğin getirdiği servete. Bu nereden geldiği belli olmayan paralara falan da çok özenen bir tayfa var. Kardeşim yani zenginsen zenginliğini bil. Yani bizim gibi peasantlarla niye muhatap oluyorsun? Allah aşkına. Yani ben hep haberlerde görüp duyuyordum. Hani hiç öyle tıklayıp profiline gittiğim olmadı. Ama işte bir gün Dilan, bir de haber siteleri, böyle Twitter'da falan haber siteleri var ya, niye bunlara haber yapıyor? Gerçekten ben anlamıyorum. Sırf böyle tıklansın ve trafik getirsin profiline diye. Bu kadar aşağılaşma, yani bu kadar bayağılaşmaya, bu kadar aptalca şeylere haber yapmaya gerek var mı gerçekten? Bence hiç gerek yok. Tamam, bu olayların belgelenmesi de güzel bir şey ama videoyu koyuyorlar, milyonlarca izlensin. İşte mavi tik, oradan 3-5 dolar yolumuzu bulalım şeklinde. Herkes paylaşıyor. Bir de Twitter'da benim çok dikkatimi çekiyordu. Şiddet arttı, şiddet içerikleri falan çok arttı. Kavga çok arttı. Bunun sebebi mavi tik ve herkesin etkileşim koparmaya çalışması. Elon Musk da buna izin veriyor, çanak tutuyor yani. Çünkü bir şekilde para kazanmak zorunda. Neyse abi, işte yok helikopterlere gül dökmüş de bilmem yerlere bir sürü, o kadar israf, yazık günah yani, o kadar büyük israf. Ya size bir şey söyleyeyim, Murat Övüç'ün komşularının kapısına gidip et bırakması böyle fırlatır gibi. Yemin ederim daha faydalı ve bakın bunu vejetaryen biri olarak söylüyorum. Yemin ederim bak, Dilan Polat'a kilolarca gül gelmiş versus Murat Övüç komşusunun kapısına et fırlatmış. Yemin ederim en azından birilerinin karnı doyuyor. O güller çürüdü gitti. Ne olur bana böyle bir şey yapılsa o kadar üzülürüm ki. Allah'ım derim, ne o kadar çiçek, ne olacak, yazık günah. İnsanlar o gül yapraklarıyla parfüm yapıyorlar be. Reçel yapıyorlar. Çok mu vizyonsuzum Allah aşkına yani. Hani zengin olmak demek sürekli dünyadaki bütün kaynakları israf etmek demek mi? Bu mu yani? Cool olan. Asla asla cool olamayacağım. Asla bir vizyoner zengin gibi düşünemeyeceğim o zaman. Yazık çünkü ya. Yok ona hediye etmiş, buna hediye etmiş, bilmem ne yapmışlar falan. Bir de böyle şeyler var arkadaşlar. NPC'ler var. Ben bunların gerçek insan olduklarına inanmak istemiyordum ama o kadar yakın çevremden çıkmaya başladı ki. Yok Dilan Polat'ın şampuanı varmış. Esra Ezmeci'nin şeyi varmış. Sürülen yağı varmış. Bilmem baharat sokuyormuşsun falan. Ondan sonra öyle oluyor. Ya tamam anlıyorum, insanlar da eğitimsiz, çaresiz falan filan ama gözünüzü seveyim ya. Gözünüzü seveyim. Yani bu insanlara ya o görgüsüzlükleri yaptıklarını biliyorsunuz ama para vermekten de çekinmiyorsunuz. Diyeceksiniz ki sen de ne ya Elon Musk'a para veriyorsun. Kardeşim ben Elon Musk'a para veriyorum da o parayı geri alıyorum bir şekilde mavi tikten dolayı. Yemin ederim bak, bir kuruş bile eksik yatsın 260 liradan. Ben o herife bir daha mavi tike para vermem. Milyonerlere, milyarderlere para evet yedirmek zorundayız hepimiz. Atıyorum Facebook kullanarak veya Instagram kullanarak Mark Zuckerberg'e para kazandırıyorsun. Tamam ama bu kaçınılmaz bir şey yani. O sosyal medya web siteleri artık hayatımızın bir parçası oldu. Onları kullanmak zorundayız. Ama yani cebinden para çıkarıp da Dilan Polat'ın şampuanından alayım. Bu kadar bağış yapmış oluyorsun aslında ona. O ona bağış yapmak demek. Arkadaşlar, hepsi sizi dolandırmak için. İşte krem çıkardım bilmem ne. Çin'de üretiliyor hepsi. Taşeron firmalara ambalajlatılıyor. Hiçbirinin saçınıza, başınıza, yüzünüze, götünüze, vajinanızın içine, elinize, ayağınıza iyi geldiği yok. Hepsi aynı ürün. Hepsi aynı yerden çıkıyor. Bütün şampuanları veya bütün kremleri hazırlamak için belli başlı şeyler vardır ya, temel maddeler. Hepsi onlardan hazırlanıyor. Güneş kremlerinin bile maliyetinin şu anki Türkiye fiyatlamasına göre aşırı düşük olduğunu söylemişti Doğa Kozmetik. Bazen çok böyle garip söylemleri oluyor. Biraz da o sosyal medya yöneten arkadaşın kafası hafif kırık galiba. Bunu kötü bir anlamda söylemiyorum. Gerçekten güzel çalışmaya çalışıyorlar. Ürünlerini hiç kullanmadım. Bir kere güneş kremlerini kullandım. Onun dışında ambalajı falan çok işime gelmedi. Yani o yüzden bir de kargo geç gidiyormuş falan filan. Çok kullanmadım. Ama açık açık mesela bütün sektörle ilgili bilgileri veriyorlar. O çok hoşuma gidiyor. Mesela güneş kremi maliyetlerinin aşırı düşük olduğunu ve biz sırf güneş kremini talep ediyoruz diye bu kadar yükseltebildiklerini markaların söylemişlerdi. Bunun gibi arkadaşlar, öyle her saçma sapan markaya güvenmeyin. Allah aşkına bak, belki bizim aramızda çok fazla yoktur böyle NPC'likler yapan. Ya böyle robot gibi o insanların çıkardığı her şeyi, aa kesin süperdir ya, böyle hemen influence olup alan. Kardeşim, dünyada, Türkiye'de bir sürü başka güzel şeyler satan yerler var. Niye gidip Dilan Polat'ın şampuanını alıyorsun acaba ya? Elidor kullan, sana yemin ediyorum 1000 kat daha iyi yani. Umarım marka karalama davası açmazlar. Vallahi hiç uğraşamam bak ya. Başımda zaten bir sürü dava var. O kadar saçma salak bir durumdayım ki bu arada. Yani normalde bu mesleği yaparken başıma asla gelmemesi gerek. Dünyanın en alakasız mesleğini yapıyorum ama sürekli davalarla uğraşıyorum yani. Lütfen ya, rica ediyorum. Yorum yapıyorum işte ya. Dümdüz YouTuber yorumu yani. Salla geç. Benim ikna etme çabaları. Neyse işte böyle NPC gibi o ürünleri alıyorlar. Daha beter para kazandırıyorlar bu insanlara. Bir de arkadaşlar ya, önüne gelen kadın güzellik merkezi açıyor. Yani siz de ya, Allah aşkına bak. Çok ciddi bir şekilde buradan şey yapmak istiyorum. Herkesin güzellik merkezine gitmeyin. Osuruk Güzellik Merkezi. Bir bakıyorsun Instagram'ında 500 bin takipçisi var kadının. Ne yapıyor? Güzellik merkezi sahibi. What the fuck? Yani kuaföre, işte lazere, ya bir insan her şeyde iyi olamaz. Bir kurum her şeyde iyi olamaz. Hem kuaförlükte, hem tırnakta, hem saçta, hem başta, hem lazerde, hem cilt bakımında, hem psikoterapide, sökoterapide falan her şeyde iyi olamazlar. Topluyorlar birkaç tane, böyle bir ekip topluyorlar yalandan. Her şeyi hallediyoruz biz. Ne iş varsa yaparım abi tadında takılıyorlar. İnsanlar da gidip para veriyor. Tamam, küçük şehirlerde gerçekten başka güvenebileceğin hiçbir yer yoktur. Mecbur kalırsın, daha kurumsal murumsal görünüyor diye. Sonik Güzellik Merkezi. Gidersin. Ama yani gözünü seveyim, büyük şehirlerde hiç gerek yok ya. Her şey için ayrı güzel şey var. Ben tırnaklarım için mesela her zaman bu umarım ırkçı falan algılanmaz. Ama ne zaman bir Rus tırnakçı olsa veya işte illa Rus olmasına da gerek yok. İşte Orta Asya ülkeleri diyeyim size. Orta Asya ülkelerinden birileri. Ne zaman tırnağımı yapsa var ya, o kadar memnun kalıyorum ki size anlatamam ya. Bak 3 haftadır bana mısın demediler ya. Valla bak, normalde çıkıyor, tek tek çıkıyor yani gittiğim bazı yerlerde. Kuaförünüz için mahallenizde bilmem ne abla çok iyi kuaförlük yapıyor. Yani şey derler ya, yerel şeyleri destekleyin. Gerçekten shop local yani. Yereldeki işini iyi yapan insanları destekleyin. Zootropic Beauty Center. O kadar çok kopya, hem cilt bakımı markaları hem güzellik merkezleri, o kadar çok dolandırıcılık yöntemi çıktı ki. Yani bir işi iyi yapamıyorsun ama dışarıdan böyle aşırı kurumsal gözüküyorsun. Ya da cilt bakımı markanın ambalajını çok güzel yapıyorsun falan diye yalandan para veriyorlar insanlar ya. Çok üzülüyorum gerçekten bak. Yani bizim millet dolandırılmaya çok şey. Ya çok müsait yani. Adnan Oktar'ın bile müritleri var. Birazdan konuşacağız. Hala Adnan Oktar'a para yediren, hala Adnan Oktar'ın müridi olan insanlar var. Yahu bir adam kendini Mesih ilan etti ya. Hasan bir şey bir şey. Onun bile size yemin ederim müritleri var. Facebook'ta o olayı araştırırken Facebook profillerine girmiştim. Baya baya inanıyorlar ya. Baya baya gökten indiğine falan inanıyorlar adamın yani. Türkiye'de o kadar fazla cemaatlere, tarikatlara, hiç güven vermeyen yapılara, kurumlara, kuruluşlara, parasını yediren insanlar var ki. Ve bunun en büyük sebebi eğitimsizlik. Maalesef eğitime ulaşmak da kolay bir şey de değil. O insanları hiçbir zaman kınamak için, utandırmak için şey yapmıyorum. Ama gözünüzü seveyim, biraz kendinize, paranıza sahip çıkın. Biraz kendinizi sevin ya. Bir şey almadan önce araştırın lütfen ya. Dilan Polat'ın şampuanı. Abi ambalajından belli değil mi ne olduğu ya? Zaten vergi mergi ödemiyorlarmış bilmem ne. Allah'ım, umarım bunun bedelini öderler yani. Hiç zannetmiyorum ama umarım böyle bu vergi vermemenin falan filan cezasını çekebilirler yani. Paranızı sevin vallahi bak. Paranızı sevin. Her şeyi tanıtan, her size ürün gösterene tuzlukla koşmayın. Böyle bir de şey modası çıktı ya. Çekmece dolu cilt bakım ürünü. Yahu tarihi geçecek. Hepsini kullanabilecek misin? Hepsini yüzüne sürsen yüzün erir yani. Az ve öz alın ve iyi araştırıp alın ve paranıza lütfen sahip çıkın ya. O paraları siz kolay kazanmıyorsunuz arkadaşlar. Burada beni dinleyen kimsenin Dilan Polat ürünlerini satın aldığını düşünmüyorum ama yani o kadar yakınımdan görüyorum ki eminim sizin de yakınlarınız vardır. Anneniz vardır, ablanız vardır, arkadaşlarınız vardır yani. Ne bileyim ya, bu böyle insanlara para yedireceğinize benim de yani çözümüm hiç iyi bir çözüm değil ama en azından kendinizi kurtaracak bir çözüm yani. Büyük şirketlere, büyük kurumlara para yedirmek de bundan çok farklı değil aslında. Ama en azından yüzünüz, saçınız size kalır yani. Mahvetmemiş olursunuz bir tarafınızı. Bir de bu insanları bence Instagram'ınızda takip de etmeyin. Nasıl ben Kim Kardashian'ı izlerken beynim küçülmeye başladıysa ben gerçi Kardashian kardeşleri takip ediyorum. Ama gözlem amacıyla bakıyorum mesela Kardashian'ları takip ediyorum. Fotoğraf atıyorlar. Benim bir ortak takipçilerim olan bazı ortak takipleştiğim bazı kişiler beğeniyorlar. Diyorum ki girl, onu fotoğrafını beğenmek Kim Kardashian'ın sana böyle bir fincan veya bir şapka uzatması ve senin onun içine 1 lira atman demek. Yemin ederim aynı şey. Asla milyonerlerin, milyarderlerin fotoğraflarını beğenerek onlara etkileşim var mı? Benim zengin düşmanlığım ne olacak peki böyle? Hayır, şeye kızıyorum. Zengin olursun, vizyonlu zengin olursun. Paranı öyle güzel harcarsın ki etrafına iyilik ve güzellik yayarsın. Bir kere insanları sömürmeden, mesela Vietnam'daki veya Çin'deki çocukları sömürmeden esnaflıkla zengin olunmuyor arkadaşlar. Yani zengin olmak için, aşırı zengin, milyoner, milyarder bir insan olmak için mutlaka birilerine çok az para vermek gerekiyor, tamam mı? O yüzden insanlara hakkını vermeyerek, insanların haklarını yiyerek zengin olup ne kadar dünyaya faydalı bir iş yapılabilir onu bilemiyorum. Covid aşısını bulan Özlem Türeci ve Şahin Uğur muydu? Adamın adını bilmiyorum ya. Özlem Türeci. Özlem Türeci ve kocası. Öyle diyeceğim. Hani diyorlar ya işte bilmem ne ve karısı. İşte siz onun karısısınız falan. Birilerine bazı kadınları kocalarıyla tanımlamaya çalışıyorlar ya. Özlem Türeci ve kocası. Yani kimseyi sömürmeden, kimseye kötülük etmeden zengin olmanın bu şekilde bir yolu var. Dünyaya aşırı faydalı bir bilimsel buluş yapacaksın. Ya da madem gerçekten insanları sömürerek, dünya kaynaklarını tüketerek, doğaya zarar vererek zengin oldun, bunu doğaya geri vermek zorundasın kardeşim. İyi işler yapmak zorundasın. Dünyaya faydalı olmak zorundasın. Böyle olmayan zenginlere çok kızıyorum. Ama böyle ya orada bir oksimoron var. Böyle olmayan insanlara çok kızıyorum ama benim dediğim gibi olunup da zengin olunmuyor. Ya zengin olmak için az önce anlattığım gibi biri olmak gerekiyor. Yani milyarder olmak için. O yüzden çok çelişen şeyler bunlar maalesef. Ama neyse, ana fikrim şu. Zenginlere para yedirirken 750 defa düşünün. Ve sadece gerçekten size faydası olacaksa onlardan bir şey satın alın. Ay. Bu insanları sosyal medyada takip etmememiz gerekiyor. Gözlem amacıyla takip edebilirsiniz ama onları takip etmek, onlara etkileşim vermek demek, onlara para da vermek demek oluyor aynı zamanda. Çünkü siz olmasanız onlar asla milyonlarca izlenmeye, milyonlarca tıklanmaya falan erişemiyorlar. Siz o milyonlarca tıktan birisi oluyorsunuz. O yüzden bakmayın, sosyal medyanızı güzel, düzgün insanlarla size faydalı olacak, mutluluk verecek şeylerle, ilham verecek, keyif verecek şeylerle çevreleyin. Böyle iğrenç insanlarla değil yani. Size söylemiştim ya, Şeyma Subaşı ve Seren Serengeli bile kitaplarını incelediğim dönemde daha iyi tanımak için takip etmiştim. Psikolojimi bozdu ikisi de yaptıkları paylaşımlarla. Ve takipten çıktım yani. Bu tarz insanların eğer öyle yaşamıyorsanız sürekli o tarz bir yaşam tarzına maruz kalmak size sanki bir şeyleri kaçırıyormuş gibi hissettirir ve mutsuz eder. Ama size keyif verecek, size ilham verecek şeyleri takip ederseniz ve sürekli kendinizi hani derler ya sen etrafındaki 10 kişinin toplamısındır, özetisindir diye. Bunun gibi. Takip listenize koyduğunuz, takip listeniz için seçtiğiniz kişiler konusunda çok dikkatli olun. Çünkü onlara benziyorsunuz yavaş yavaş. Ne kadar ya gözlem için abi falan deseniz de ne kadar ben asla böyle biri olmam ya ben palyaço izlemek için izliyorum falan deseniz de ya işte keyif alıyorum benim guilty pleasure'ım suçlu zevkim benim öyle izleyici izliyorum işte falan deseniz de bazen onları takip ettikçe onlar gibi düşünmeye onlar gibi yaşamaya onlara benzemeye başlıyorsunuz ve bu bir kabus bence. O yüzden mümkün olduğunca uzak durun. Yani ben bu olay hakkında konuşmak bile istemedim. Böyle birkaç aydır bu Dilan Polat muhabbeti gidiyor. Öyle yapmış da böyle yapmış da görgüsüzlük etmiş de falan yapmış. Bütün bu yani zenginliğini ya zenginsen zengin gibi yaşa. Ne az önce söylemiştim. Ne bizim gibi köylülerle muhatap oluyorsun. Git zenginlerle takıl işte. Böyle bir kopamama hali. Peasantlarından kopamama hali oluyor. Siz kopun onlardan. Onlar sizden kopamıyorsa siz kopun. Mesafe koyun yani. Çünkü bu insanlar hakkında konuşmak, o tweetlere, o Instagram storylerine, reel'lara falan tepki vermek bile onlar için çok büyük bir lütuf. Ben Dilan Polat hakkında bugüne kadar konuşmayarak Dilan Polat'a para kazandırmamış oldum. Yani kendimce büyük bir tepki koymuş oldum onun hakkında. Yani 2 gram etkileşimimi bile ona vermeyerek biliyorum milyonlarca takipçisi var ama 2 gram etkileşimimi esirgedim oradan ondan. Ve kendimce böyle bir tepki koydum ve protesto ettim. Bugün konuşuyor olma sebebim de artık ayyuka çıkması. Bütün haberlerde her yerde trending topic olarak onun olması ve sizin de konuşmamı istemeniz. Bu yüzden konuşmam ama İnanın bana ilk ve son kez konuşuyorum. Ama şunu söyleyeyim. Bu insanlar hakkında konuşmak bile onlar için büyük bir lütuf. Görmezden geleceksiniz, ghostlayacaksınız. Bırakın işte avukatlar, ekonomistler, bilmem neler. Büyük kitlesi olan insanlar falan ilgilensin. Konuşma sen Dilan Polat'ı. Dilan Polat o kadar sikimde değil ve o kadar dünyamda ve etrafımda değil ki. Konuşmuyorum bile. Ona o lütufu vermiyorum yani. Onu bundan mahrum bırakıyorum. Benim için bugüne kadar yöntemim buydu. Benim için Dilan Polat'a karşı koyulabilecek en büyük tepki buydu. Ve sizden de size de aynı şeyi yapmanızı tavsiye ediyorum. Konuşmayın abi. Yani bu insanların değil ürünlerini almak, değil takipte olmak. Engelleyin ya. Konuşmayın. Hayatınızdan çıkarın. Vallahi bak, kendiniz için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biridir bu. Evet. Şimdi gelelim Adnan Oktar meselesine. Biz zaten Adnan Oktar'ı biliyordum. Biz zaten Adnan Oktar'ı biliyorduk arkadaşlar. Çünkü ben 2 yıl önce bunun üzerine bir podcast bölümü çekmiştim. Hatta Covid yeni çıkmıştı o zamanlar. Tam kapanma falan olmuştu. Ya 2020'de ya 2021'de yapmıştım. Tam hatırlayamıyorum ama sonuç olarak 4 bölümden oluşan bir serim var benim bu konuda. Küçük bir seri aslında. Adnan Koktar ismi. Ve bu kedicik denen kızların avukatlarının dava dosyasına koyduğu bir çizgi romandı bu. Yani çizgi hikaye yapılmış. Bu istismar sistemi nasıl çalışıyor? Bora Bey nasıl kadınları AVM'lerden toplayıp çekiyor? Nasıl işte cinsel istismarda bulunuyorlar ve artık geri dönülmeyecek bir şekilde bu kişileri cemaate sokuyorlar? O evde nasıl Adnan Oktar onları istismar etmeye devam ediyor şeklinde bütün bu her şeyi anlatan bir çizgi roman, çizgi hikaye vardı. Kara kalem çizilmiş böyle. Onu internette de bulabilirsiniz zaten. Adnan Oktar çizgi roman yazınca çıkar. Birkaç tane kaynakta hala bulunabiliyor. Biz bu çizgi hikayeyi incelemiştik. Ve zaten biliyorduk bütün bunları ama bütün bunları daha fazla insanın izleyeceği şekilde tabii ki. Daha profesyonel belgesel şeklinde bir Kısa bir video yapmış. Ya kısa da sayılmaz, 1 saatlik falan bir video yapmış 140 Journals. Kedicik adında bir belgesel. Ve tabii ki benim kim izlesin? Sonuçta biz bize muhabbet ediyoruz. Bizim burada muhabbet ettiğimiz şeylerin aslında orada görüntülü, sesli olarak ve daha röportaj, daha belgesel tadında onları gerçekten yaşamış insanlarla konuşarak ve gayet de profesyonel bir ekiple çektikleri bir belgesel olmuş. O yüzden benim podcast bölümlerini dinlediyseniz bile, izlemediyseniz izleyin derim. Hatta ben bunları izlerken şunu düşündüm. Bence özellikle genç kadınlara izletilmesi gerekiyor. Yani tabii ki o cinsel istismar kısımlarını keserek, bak böyle kandırırlar, böyle kimseyle konuşma, yabancı insanlar böyle kötü niyetli çıkabilir şeklinde. Çünkü gerçekten korkunç. Önce yani şey yapmıyorlar. Çok basit bir istismar yöntemi, çok basit bir stalk yöntemi değil bu. Baya baya kızın hayatını, o çocuk bunlar bir de arkadaşlar, çocuk yani. Ben bu tarz şeyleri, kadınlar ve erkekler bazı konularda çok farklı bakıyor hayata doğal olarak. Çünkü kadınlar her an öldürülebilme ihtimalleri olduğu şeklinde bir ön kabulle yaşamak zorundalar ya, bu azınlıklar falan. O yüzden olaylara bakışları çok farklı. Elon Musk meselesinde öyle mesela. Elon Musk'ın herhangi bir erkek için ifade ettiği şey şu. Yani cis, hetero, sünni. Yani Türkiye'de en kabul edilebilir erkek tipinden bahsediyorum. Onun için ifade ettiği şey şu. Abi adam mavi tik getirdi, para kazanmaya başladık ya. Bu bir. İkincisi de abi adam Tayyip Erdoğan'ı övdü ya. Teknofest'i övdü, Tayyip Erdoğan'la işbirliği yapacakmış abi ya. Adam yapsın yani tabii abi adam. Bir de üçüncüsü tabii sağcı görüşlerinde Twitter'da postalaması falan, bu olabilir. Böyle bakıyorlar yani. Adama böyle bakıyorlar. Oysa ki kadınlar ve azınlıklar böyle bakamıyor. Bir kere sitedeki güvenlik önlemleri inanılmaz azaldı. Bu bir. Ve birçok kişiyi inanılmaz tehlikeli bir duruma sokuyor bu. Eskisi kadar hesaplar kısıtlanmıyor, kötü tweetler silinmiyor, insanlar yaptıklarının, söyledikleri şeylerin cezasını, bedelini ödemiyorlar hiçbir şekilde. Bu da cesaret veriyor özellikle kötü niyetli insanlara, bu iki. Üçüncüsü, mavi tik sistemi yüzünden aşırı şiddet, resmen şiddet pornosu olacak şekilde ve kavga şeklinde içerikler inanılmaz önümüze düşmeye başlıyor. Ve bu korkunç bir şey. Gerçekten korkunç bir şey yani. Ve bunu bilerek yapıyor. Çünkü umursamıyor azınlıkları mesela. Herhangi bir azınlık insan böyle bakar Elon Musk'a. Ya sikeyim onun milyarderliğini, sikeyim işte eBay'in ortaklarından biri olmasını, sikeyim Zümrüt, annesini babasını Zümrüt madenlerini, sikeyim Tesla'sını, sikeyim osunu busunu. Bir kadın için veya herhangi bir azınlık için Elon Musk'ın öncelikli olarak ifade ettiği şey Twitter'ı ne kadar boktanlaştırdığı, ne kadar güvensiz hale getirdiği, önümüze ne kadar şiddet pornosu içerikleri düşürdüğü ve toplum normalde bütün olarak ne kadar iğrenç bir insan olduğu hakkındadır. Yani eğer birazcık tanıyan biri varsa. Bunun gibi mesela bu olayda erkekler böyle bak, şöyle bakıyor mesela. Kaç o şekilde şey gördüm, gözlemledim. Nasıl kanıyorlar ya? Yani salak olmak lazım değil mi? Nasıl inanıyorlar? Böyle bir şeye nasıl kanılır? Hı? Çocuk onlar. Çocuk. Öncelikle çocuklar ya. 13-15 yaşlarında çocuklar. Yani böyle hani şey de yapmıyor yani, tam olarak kurban suçlama yapmıyorlar ama sorguluyorlar yani. Hani karşı tarafa suç bulacaklarına o bariz zaten kardeşim yani, ama nasıl kanıyorlar ya? Yapıyorlar ya, ben o zaman deliriyorum yani. Çünkü ya senin sorguladığın şey burada bu olmamalı. Devlet nasıl bugüne kadar böyle bir şey göz yummuş? Bunlar kim de devlet bunları koruyor? Neden bunlar bugüne kadar bu şekilde bayağı herkesin gözünün önünde bunları yapmış ve kimse hiçbir şey dememiş? Neden insanların komedi unsuru olarak gördüğü bir şey olarak bu şekilde bu istismarlar saklanabilmiş ve gizlenebilmiş? Kopma nasıl olmuş? Neden birden insanlar o örgütün içindeki Adnan Oktar'a sırtlarını dönmeye karar vermişler? ve operasyon düzenlemeye karar vermişler? Neden İçişleri o dönemin İçişleri Bakanı'ndan gizlenmiş ve neden bütün bunlar dönemin İçişleri Bakanı'nın da tam böyle çok fazla sürekli eleştirildiği, sürekli böyle başkalarıyla aralarında husumet çıktığı falan bir zamanda neden ortaya çıkıyor acaba bu belgesel? Ve neden belgeselde bunların hiçbirinden bahsedilmemiş ve sadece olayın magazin kısmı anlatılmış? Ve neden bu kadınların cinsel istismara uğradığı ayan beyan ortadayken bu kadınlarla bu kadar uzun süre dalga geçilmiş? Çünkü ben izlediğimde kedicik medicik ama böyle zombi olduklarını anlıyordum. Çünkü bakıyordum profillerine. Yıllar yıllar önce bile yapıyordum bunu. Evet, kedicik medicik ha, gülmeyen yoktur buna. Ama bakıyordum profillerine, hepsi o kadar birikimli, şeyli, eğitimli insanlar ki en güzel okullardan mezun olmuşlar. Süper İngilizce konuşuyorlar, BBC'ye falan başka kanallara çıkıyorlar ama o tipleriyle çıkıyorlar mesela. Yani hepsi zaten şu olay da ortaya çıktı. Adnan Oktar'ın beğendiği, ya belliydi zaten bu. Beğendiği bir kadın tipi var. Ona göre estetik yaptırıyordu hepsine. Ve o belgeselde de diyor ya, bizi insan içine çıkılamayacak, normal doğal bir şekilde yaşanamayacak bir hale getirdi. Yani bu düşünsenize, zorla yani her şeyi geçtim. Tamam mı? Zorla yaşamanız gereken bir hayat var. Sürekli cinsel istismara uğruyorsunuz. Sürekli alakanız bile olmayan insanlarla sürekli iyi geçinmek zorundasınız. Yalan bir hayat yaşamak zorundasınız. Bir de dışarı bile çıkmıyorsunuz. Orada hapissiniz. Dışarıdaki hayata dair hiçbir şey bilmiyorsunuz. Otobüse, metroya binmeyi bilmiyorsunuz. Kimliğiniz yok üstünüzde. Hastaneye, doktora nasıl gidilir bilmiyorsunuz. Çünkü 15, 16, 17 yaşlarında hayattan koparıldığınız için normal nasıl yaşanır bundan haberiniz yok. Bir tane kadın şey dedi, ben 2021 yılında ilk metroya bindim dedi. Şoke olmuştum. Bu tarz şeyler mesela, bu kadar eğitimli, birikimli olup bu kadar güzel güzel çatır çutur politik konularda falan konuşup, ki tabii ki doğru yorumlamıyor olabilirler çünkü çok dar bir açıdan bakıyorlardır muhtemelen, ama bir sürü konuda böyle çatır çutur konuşup ve bir de bir sürü insanla dirsek teması var bu herifin yani. Herif bu arada baya baya kült lideri, hasta, narsist, kendine aşık ve normal bir psikolojik durumda olmayan. Gerçekten böyle tuhaf bir insan. Yani o kadınları düzenli olarak cinsel istismarda bulunmasını, o kadınları programlarına çıkarıp sürekli iltifat etmesini, böyle tuhaf tuhaf konuklar getirmesini, tuhaf tuhaf kitaplar yazmasını, yıllardır insanlarla böyle iyi ilişki içinde olmasını, böyle bir sürü insanla, bir sürü zengin insanla iyi ilişki içinde olmasını falan geçiyorum. Bu kadar hasta bir insanla nasıl mesela sırf zengin diye, hani bu Münevver Karabulut muhabbeti de çıktı ya, Cem Garipoğlu hala yaşıyormuş falan, ailesi çıktı. Ailesiyle birlikte temasta olan kişiler çıktı ortaya. Ve bakıyorsunuz zenginler bir insanı öldürseler bile bu diğer zenginleri onlarla takılmaktan alıkoymuyor falan. Bunun gibi o kadar korkunç ki. Mesela Adnan Oktar bütün bunları yapıyor ama hala belli camialarda saygı görmeye, belli insanlarla takılabilmeye, muhabbet edebilmeye devam ediyormuş o haliyle. Adam ruh hastası. Komple ruh hastası yani, normal bir insan değil. Mesela mahkemede diyorlar ki sizin fıtığınız olduğu söyleniyor. Böyle karnı şiş, bağırsakları dışarı çıkmış, bacakların arasında bir deri katmanı olarak, böyle kocaman bir deri şeyi olarak düşünün onu. O yüzden ameliyat da olmuyormuş, korkuyormuş ameliyat olmaktan, öldürülürüm, suikasta uğrarım falan diye. O şekilde yaşıyor adam. Hasta bir şekilde yaşıyor yıllarca. Ve bütün o deliliklerine ve bütün o haline rağmen diyorlar ki işte sizin böyle böyle bir şey oldu, o yüzden kadınları kendiniz istismar etmeyin, parmağınızla yaptınız, doğru mu diyor. Ya normalde ne dersin eğer kendini kurtarmak istiyorsan oradan? Ya işte yalanlarsın. Mesela Bora Yıldız denen herif öyle yapıyordu. Ya ben kusura bakmayın ama ben bu kadar okumuşum, çalışmışım, bunları kız tavlamak için mi yaptım? Evet. Literally evet. Literally evet yani. Kadınları istismar etmek için yapıyorsun. Bazı şeyler çok basittir. Hollywood'un en ünlü yönetmenlerine bak git. O kadar film çekiyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Evet, küçük çocukları, kadınları istismar etmek için. Her şeyin amacı bu yani, nihai amaçları. O filmleri çekerken bunu düşünmüyorlar belki ama paralarıyla yaptıkları şey bu yani. Tamam mı? O yüzden evet. Evet yani amacım bu. Bu olabilir. Bu o kadar normal bir şey ki. Ama Adnan Oktar kendini böyle bile savunmaya tenezzül etmiyor ya. Diyor ki ben koç gibiyim, erkeğim ben falan diyor. Bu kadar hasta bir insan, bu kadar deli ve ruh hali normal olmayan, akli dengesi yerinde olmayan bir insan. Bu kadar saygın, tırnak içinde saygın insanların, saygın insanlarla nasıl dirsek temasında bulunabildin? Nasıl mesela kabul ettiler bu insanı normal olarak? Sırf zengin diye. Ve o paranın nereden geldiği bile belli değil mesela. Bunu hiç sorgulamıyorlar. Paranın nereden geldiği bile belli değil. Şey yapıyorlar mesela, o gayet sindiriyorlar. Adnan Oktar bu manyak dememişler, deli dememişler. Bugüne kadar herkes içine almış, herkes ortamına sokmuş bu manyağı. Buna kimse şaşırmıyor. Ben en çok buna şaşırdım mesela. O adam normal bir adam değil. Nasıl bu kadar uzun süre buna devam edebildi? Nasıl bu kadar uzun süre alttan alınabildi? Nedir yani, sırrı nedir? Çarmı nedir yani? Sihri nedir? Nedir de yani, ne yapıyordu da insanlar buna bu kadar uzun süre okey dediler? Ben işin burasındayım ama görüyorum mesela, ya nasıl kandı kızlar? Belki bu bize çok küçükken öğretildiği için veya toplumsal olarak böyle olduğu için bunları kafadan atmak ve doğru şeyleri öğrenmek çok zor olabilir ama insanların kafasının sadece ya kızlar nasıl kandırıldı, salak mılar mıydı acaba? Buna çalışması beni o kadar üzüyor ki. Ve şöyle de bir durum var arkadaşlar. Normal insanlar değil bunlar. Bunlar gidiyorsunuz AVM'ye. İlginizi çeken bir sanat etkinliği, herhangi bir şey, farklı bir şey ya da ne ilginizi çekiyorsa onu yapıyorlar. Tipinize göre sizi kategorize edip ne ilginizi çekiyorsa onunla ilgili bir şeyler hakkında konuşuyorlar ve ısrarlı bir şekilde yapıyorlar bunu. Yavaş yavaş ilmek ilmek örüyorlar. Takip ediyorlar sizi. Sizin bütün bilgilerinizi, her şeyinizi internette araştırıyorlar. Ailenizi araştırıyorlar. Böyle bir manyak çetesi düşünün. Zengin bir manyak çetesi size kafayı takmış. Öyle düşünün. Ve size güven kazandırıyorlar. Sizle konuşuyorlar. O kişi sevgili, bir de küçük çocuklar bunlar yani. Küçük bir çocuk büyük biri ona ilgi gösterdiği zaman, "Aa bu insan benden bu kaç yaş büyük koskocaman adam. Neden bana böyle bir şey yapıyor? Bu hiç normal değil." diye düşünmüyor. "Aa ben demek ki çok işte önemli biriyim, etkileyici biriyim ki koskocaman insan benden hoşlanıyor ve benimle flört ediyor." Böyle düşünüyorlar çocuk oldukları için. Çok sinirlendim bir anda. Ve emin olun ki çocuk olmasalar bile, 30-35 yaşında insanlar olsalar bile ve bu erkekler bunu düşünmüyor mesela, kendileri bile o ağın içine düşebilirlerdi. Çünkü ilginize göre. Yani diyor, aşağılıyorlar belki de işte zengin koca falan muhabbetinden etkilenip düşüyorlar işte o ağa. Öyle düşünmeyeceksin. Sen neye ilgi duyuyorsan, diyelim bir erkek olarak futbola ilgi duyuyorsun. İşte amatör futbol oynuyorsun. Gel seni Galatasaray'a alacağız falan. Ya böyle düşünün yani, neye ilgi duyuyorsanız onu vaat eden ve sizi ısrarlı bir şekilde takip eden, size kafayı takmış, sizin bütün bilgilerinizi bilen ve sizi içine çekmeye çalışan bir zengin manyak çetesi. Buna herhangi bir çocuk değil, çoğu insan elini kolunu kaptırabilir. Ama tabii kolay. Çocukları suçlamak kolay. Ya ben kanmazdım yani. Ne kadar salaklarmış. Hemen kanmışlar. Yani bütün olaydan çıkardığınız şey buysa, you're a fucking dumbass. Üzgünüm. Tam bir geri zekalısınız yani. Bunu hakaret etmeden bütün podcast boyunca kendimi sakin tutmaya çalıştım ama maalesef Adnan Oktar'ın Kedicik belgeselini izleyip oradan tek çıkardığınız nasıl kanmışlar ise siz bir geri zekalısınız. Diyorum ve bugün artık bitirmek istiyorum. Geçen bölüm ne oldu biliyor musunuz? Böyle konuştum, konuştum, konuştum. Sonra böyle konuşmaların arasında çok böyle uzaklara dalıp mal gibi böyle zone out olduğum zamanlar oluyor benim. Ve konuştum, konuştum. 1,5 saat falan konuştum. Ben konuştuğumu zannediyorum. Meğer o olduğum anlar çok fazlaymış. O anları kesince de Podcast yarım saate indi ve nasıl kızdınız bana? En az bir saat oluyordu, niye yarım saat? Bu arada en az bir saat olmuyordu. Girdim baktım, o kadar merak ettim ki benim podcast sürem ortalama kaçmış? 35 dakikada yaptığım oluyor, 38 dakikada yaptığım oluyor, 40-45 dakika yaptığım oluyor, 1 saat, 1,5 saatte yaptığım oluyor. Orada bir süreklilik yok. Ama şimdi 35-40 dakika ile 1-1,5 saat arası olduğu için ortalama 40-50 dakika diyebiliriz. Yarım saat olunca bana acayip kızdınız. Arkadaşlar, ben sırf bu şey diye, görüntülü diye bu podcast'i kısaltmış veya işte artık size yarım saati layık görüyor olduğum için süreleri çakal gibi kısaltıyor falan değilim. O an öyle denk gelmiştir yani. Sizi dolandırmaya çalıştığımı falan düşünmeyin Dilan Polat gibi yani. Söz veriyorum, size Çin malı şampuan satmayacağım hiçbir zaman yani. Bundan emin olabilirsiniz. Çok öpüyorum hepinizi. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ya ben kanalda abone olma abone oluyorum ama burada hiç duyurmadığımı fark ettim. O yüzden maalesef artık burada da duyuracağım. Hala abone olmadıysanız abone olabilirsiniz ve Instagram, Twitter gibi sosyal medya hesaplarımdan da beni takip edebilirsiniz dostlarım. Çok çok öpüyorum sizi. Bu çayı size ve Güz kızı Nisanur'a ithaf ediyorum. Umarım Ekim'e hasta olmadan atlatabilirim.